Teknoseyir'in haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. 17-22 Ekim arasında konuşacağız. Yanımda Levent Pekcan var.
Merhabalar.
Ben biraz rahatsızım Levent abi. O yüzden sizin çok şükür. Herhalde haftaya da Özkan'la yapacaksınız.
Galiba.
Havalar çok ani değişimler gösterdi. Anında çarptı.
Bu hafta içinde hem kışı yaşadık hem hani yaz demeyeyim de baharı yaşadık.
Evet.
Hani. Hem kısa kollu giydiğimiz gün oldu hem mont giydiğimiz gün oldu.
Evet, o yüzden biraz sesim kötü şimdi söyleyeyim. Levent abi yine yoğun bir gündemimiz var.
Yoğun evet, bugün bizim, bu tabii, hafta teknoloji gündemi yoğun.
Teknoloji gündemi yoğun ama bizim Türkiye gündemi zaten alakasız maalesef üzücü olaylarla.
Evet, Türkiye gündeminden kaçmak için zaten biraz teknolojiye sığınıyoruz. Çünkü Türkiye gündemi gayet kötü.
Evet.
İyi hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Herkesin başı sağ olsun diyelim.
Evet, bugün bir de trafik terörü etkilendi.
Evet, yani silahlı teröre verdiğimiz kadar kaybı bir de otoyollarda veriyoruz.
Tabii.
Her şekilde ölüyoruz yani.
Evet.
Artık bir noktada bitse iyi olacak.
Evet. Hemen maddeleri listeliyim abi.
Teknolojiye dönelim yoksa çok kahrolacağız.
Evet. Şimdi Android 4.0 ve Samsung Galaxy Nexus çıktı nihayet. Çok uzun zamandır bekleniyordu.
Ertelenen lansman yapıldı.
Evet.
Hong Kong'da galiba yapıldı.
Evet. Nokia Obi markasını silme çalışmalarına başlamış.
Haberini vermiştik. Uygulamaya geçti.
Evet. Bu arada ufak ufak çeyrek gelirleriyle açıklamaya başlıyor. Nokia açıklamış. Onu da söyleyeceğiz.
Ve gelir.
Evet. Nokia'nın Windows Phone'larının tarihi tam açıklandı demeyelim de artık hani biraz daha işaretler verilmeye başlandı.
Evet.
Dell yöneticisi Michael Dell'in Android tabletlerle ilgili birkaç açıklaması oldu. Enteresan, onlara bakacağız. Panasonic TV işinden ufak ufak çıkmaya yönelik atmak üzere olduğu adımlardan bahsedeceğiz. PS Vita'nın çıkış tarihleri netleşti.
Tamam.
BlackBerry mağdur kullanıcılarına ücretsiz uygulamalar verdi.
Geçen hafta mağdur ettiği evet. Kullanıcılara.
Intel ve Apple da kar zarar durumlarını açıkladı bu arada.
Hepsi kar tabii.
HP'nin PC pazarından çıkmasını haber yapıp uzun süre konuşmuştuk ama evet. Çıkmayacaklar gibi de bir izlenim şu anda var. Çünkü CEO değişti. Western Digital ve Seagate zor altında kaldı.
Tayland'da.
Özellikle Western Digital'in durumu kötüydü. AMD'nin CTO'su belli oldu.
Tamam.
Ondan bahsedeceğiz. Haftanın patent kavgasında HTC ve Apple var. Samsung yok bu sefer. Ondan bahsedeceğiz. Canon tarafında EOS 1D X çıktı. Ondan
yeni
bahsedeceğiz. Beklenen bir makine. Sonra Türk Telekom'un tablet işine gireceği açıklaması geldi. Facebook F8 etkinliği Türkiye'de yapıldı.
Evet.
Yapılmaya çalışıldı. Bing ve Yahoo'da arama yaptığın zaman Adobe Flash Player ile ilgili sana güzelce bir zararlı yazılım geliyor.
Fake
evet.
Diyorsun.
Google Bus kapanıyor. Google hala devam ediyor.
Hep de Google'da kapanma haberi veriyoruz haftalardır.
Evet. Uzantısız alan adı dönemi başlıyor. Zaten başlıyordu da BTK açıklama yaptı onunla ilgili.
Evet. Açıklama yaptı. Yine saçma sapan yapılmış yazılmış haberlerle ortalık şenlendi.
Evet, güzel oldu. Facebook yer bildirimleri fırsatları başladı.
Tamam. Türkiye'de de.
Evet, Türkiye'de. Oyun dünyasına bakacağız son olarak.
Tamam.
Haftanın fırsatı var mı Steam'den bir ona bakacağız
evet.
Ve öyle de kapatacağız meseleyi.
Tamam.
Şimdi en başa dönüyoruz. Ve tabii ki Android 4.0 ve Galaxy Nexus. Sen baktın mı özellikleri abi?
Yani vallahi Murat, ben ekranda takılı kaldım. Çünkü gerçi bekleniyordu. Fakat gerçek oldu. HD ekran.
Ya.
Artık hani Quarter HD, Half HD falan değil. 1280x720 AMOLED. 4.65 inç yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru.
Koskocaman bir ekran ve deli bir çözünürlük. Ben hani ekranda zaten kilitlendim kaldım.
Peki ekranla ilgili ufak bir detayı biliyor musun abi?
Nasıl?
Bu AMOLED'lerin Plus versiyonları var. Bundaki Plus değil. Bu biliyorsun piksellerin RGB sub pikselleri var.
Evet.
Plus olursa her pikselin RGB değerleri kendine has, kendisine ait. Ama Plus modeli değilse pikseller o sub pikselleri RGB kanallarını paylaşıyorlar.
Anladım.
Dolayısıyla bunda biraz renklerde vuruyor, biraz netlikten vuruyor. Dolayısıyla senin piksel yoğunluğun diyeyim daha düşük çözünürlüklü bir ekran kadar oluyor aslında bakarsan. Sadece alanı büyütmüş oluyorsun.
Anladım.
Bu ekran Evet, büyük.
Süper AMOLED, Samsung'un teknolojisi.
1280x720 ama Plus değil. Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor. Yani özellik listesi güzel ama o aksiyonda bir görmek lazım. Çünkü bir netlik olarak falan.
Çünkü şöyle, normal PSP'nin ekranını düşün. 4.3 inç.
Evet.
480 piksel yatay çözünürlüğü. Şimdi bu hemen hemen aynı genişlikte 1280 piksel. 4 katı diyebiliriz yuvarlarsak biraz. Pikseller çok ufak.
Evet.
Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ha tabii şunu da söylemek lazım. Hani büyük ekran, dev ekran diye hoşumuza gidiyor da bunlar hep pil ömrüne zarar.
Tabii canım, yani benim için birisi çıkıp biz pil ömrünü işte 3 güne, 4 güne, 5 güne çıkarttık demeden benim ilgimi çekemeyecek evet. Birisi. İstediği kadar çıksın. Yani bir gün falan sürüyor. Yani en fazla 2 gün. Yoğun evet, evet. Telefon olarak da kullanıyorsan, konuşuyorsan bir gün yani.
Tabii. Bir sürü uygulama yüklüyorsun. Çok cici bici şeyler ama pil ömrüne darbe vuruyor. Yani benim cebinde bir yedek pil taşıyan arkadaşlarım var. Yani. Yani bir anlamda geriye gittik teknolojide.
Doğru. İşte 1.2 GHz dual core işlemcisi var. İşte 5 tamam. megapiksel kamerası var. 1.3 megapiksel ikinci kamerası. 1080p video kaydı yapabiliyor. Geri kalan özellikler de aşağı yukarı zaten bilinen şeyler, standart şeyler.
NFC var. NFC klasik var. Dokunmayla evet. iletişim.
Onun üzerinde duracaklar gibi gözüküyor evet, daha çok.
Barometre kısmı benim ilgimi çekti. Zaten o yayınlarda da hep şaşırmışlar. Ha nasıl olur ya, barometre nasıl olur diye. İşte barometrede de hava durumu falan. Gerçi şey, bu elektronik barometreler çok fazla her zaman hani böyle küçük cihazlara eklenen barometreler çok ideal sonuç vermiyor ama ben onu deneyeceğim, özellikle merak ediyorum. Murat, bu şey diyebilir miyiz? 2012 yılının süper telefon standardı bu olacak herhalde.
Bu olacak,
yani evet. Şimdi bu ekranı başkaları da kullanacaklar tabii ki. Dual core işlemci, işte 1 GHz üstü hızlar falan. Bu çizgide telefonlar göreceğiz herhalde.
Aynen öyle olacak. Ama yine pil ömrüyle ilgili hiç iyileştirme haberleri, hani yeni bir icat falan yok.
Şey büyük. 1750 miliamper saat.
Telefon da büyük tabii.
İyi bir rakam ama uygulamada sunacağı hızı göreceğiz.
Göreceğiz.
Şimdi bu telefonun da bir de özelliği dondurma sandviç.
Evet.
Ice cream sandviç işletim sistemi. Yani Android 4. Hızlı geldi 4 biraz.
Hızlı.
Ama hazır değil. Onu da söylemek
evet.
lazım.
Evet. Şöyle değil. Yani bu telefonla birlikte Android 4.0 biraz daha, Android işletim sistemi biraz daha toparlanmış gözüküyor.
Evet.
Biraz şıklaşmış gözüküyor.
Evet.
Özellik olarak şeyin üstünde çok duracaklar. Bu öyle gözüküyor. Şimdi bir defa Face Unlock olaya gelmiş. Senin yüzüne bakıyor, açılıyor.
Evet.
Yani elinle açmaktan hızlı olacağını zannetmiyorum.
Ben de.
Biraz o yüzden yani şey, pazarlama unsuru gibi geldi evet. o bana. Esas olay şu Android Beam olayı. Çünkü bundaki NFC olayı yüzünden telefonları biz artık tokuşturacağız. O çok belli oldu yani.
Evet.
Bundan sonraki her şeyi tokuşturma üzerine olacak. Biz hatırlıyorsun Nokia lansmanında. Nokia'nın
kulaklığını
o şekilde eşleştirdik. Müthiş bir şeydi. Eşleştirme için evet. müthiş.
Daha da gelişecek. Yani şimdi mesela hani ya telefonun neydi, numaranı beni çaldırsana falan muhabbeti olur ya. Şimdi dokunduracaksın
evet.
birbirine telefonları.
Bir şey izliyorum, tak diyeceğim. Tokuşturacağım.
Bana da gelecek. Tabii gibi. Tabii.
Evet. Onun üstüne çok duracaklar. Bir de o iPhone'un şeyi ya, zayıf noktasıydı.
iPhone'da yok değil mi? Yanlış
evet,
mı biliyorum? 4S'te var mı?
Yok
galiba.
4S'te
de yok. O Apple önemsemedi o teknolojiyi. O yüzden Android oraya yükleniyor.
Android oraya yükleniyor. Muhtemelen bunun hani yaratıcı uygulamalarını da göreceğiz. Daha bunlar başlangıç. Kim bilir neler türetecekler ondan. Onun dışında tabii gerisini hakkında konuşmak için elimize almamız gerekiyor telefonu. Çünkü yani hızıydı, şuydu, buydu. Her özellik böyle bağırmıyor çünkü.
Evet.
Mesela şeyde de iOS 5'te de bir sürü özellik var. Ama birkaç tanesini ana başlığı listeliyorsun. Sonrası evet. kıyamet kadar.
Elimize alınca göreceğiz.
Evet. İnceliklerini göreceğiz. Tabii gelirse ne zaman gelir bilmiyoruz.
Bayağı gecikir. Ben şeye umudum yok. Yani bunu biz 2012'de ilk aylarında incelemiş olmayız, tahmin etmiyorum.
Ben de
çünkü hazır değil şey. Android 4.0 bitmiş falan değil.
Yani. Göreceğiz bakalım. Yani meşhur Nexus buydu, tanıtıldı.
Evet. Diğer... Android 4.0'ın bir özelliği de şu mu? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi Android 2 serisi telefonlar içinde.
Evet.
3 serisi tabletler için öngörüldü. 3 kullanan telefon yok gördüğüm kadarıyla. 2 kullanan tabletler var ama başarısız oluyor. 4'te böyle bir ayrım yok galiba.
4'te bir ayrım yok herhalde. Bunu şeyde göreceğiz. tablet versiyonunu göreceğiz bunun. Yani hani atıyorum Android 5.0 tablete gelecek versiyon diye bir şey yok.
Evet, evet. Bu telefonda da şeyde de tablette de Android 4.
Baktığın zaman iPhone tarafına orada da tablet iPhone'un büyüğü gibi bir şey zaten.
Tabii. Orada bir ayrım yok.
Bir ayrım yok. Burada da muhtemelen
öyle. iOS 5. İkisinde de çalışıyor.
Nokia oyun markasını silme çalışmalarına başlamış. Onun haberini yapmıştık.
Ya da şey hani sileceğini haber vermiştik. Bu geçen hafta itibariyle ya da işte bu hafta itibariyle başladı. Hani store.ovi.com store.nokia.com oldu.
Evet.
Ovi Store değil Nokia Store oldu. Ovi Maps Nokia Maps olmuştu zaten. Başka işte öyle bir iki şey var. PC'ye yüklediğimiz uygulaması da Ovi Suite değil Nokia Suite oldu. Nokia Suite henüz beta. Nokia'nın kendi sitesinden henüz çekilmiyor ama bir haftalık belki hani bunu dinleyen dinleyicilerimiz çekebilecekler Nokia sitesinden çıkmak üzere full sürümü. Ovi tarih oldu yani.
Tarih oldu. Nokia bu arada rakamlarını açıkladı. Kâr zarar rakamlarını. Şimdi bu Windows Phone devri öncesinde yayınlanan rakamlar zarar etmişler. Bunu söyleyeyim. Çeyrek bazlı ama tabii. Düşüş yaşamışlar. Şöyle. 106.6 milyon telefon dağıtmışlar. Bunun 16.8 milyonu akıllı. Gerisi ucuzlar. %38'lik bir azalma ile işaret ediyormuş. Toplam geliri 8.98 milyar dolar. Yıl bazında %13, çeyrek bazında %3 gerileme var.
Evet.
Net zarar 68 milyon avroymuş.
Tahmin edilenden daha az zarar etmiş.
Yani bunlar az zarar ettiklerine şu an memnunlarmış, evet, onu söyleyeyim. Evet. Ama zarar sonuçta. Bu birazdan dedik ya Windows son devri öncesi. Şimdi onlar şeye umutla bakıyorlar şu anda.
Windows devrine umutla bakıyorlar.
Evet. Zaten ufak ufak çıkış zamanı da açıklanıyor. Yani daha doğrusu ne resmi bir rakam yok ama. Windows Phone'un çıkış tarihini şimdi söylüyoruz. Yani Nokia World 2011 etkinliğiyle 26 Ekim civarı başlayacak. 26 Ekim'de başlayacak. Evet. Orada tarih verilecek artık deniyor.
Evet. Elkit prototip falan bir şeyler de gösterilir.
Belki gösterilir. Artık zamanı geldi çünkü.
Geç kalıyorlar.
Çok geç kalıyorlar.
Geç kalıyorlar.
Yani birkaç haftalık süre diyen var. İşte. Ama yani şey bilmiyoruz. Hani Nokia World'de süresi mi açıklanacak, kendime çıkacak? Resmi şey olarak en azından insanlara gösterilebilecek şekilde.
Kendi çıkarsa iyi olur Nokia için.
Çünkü hiçbir şey de gösteremezlerse bu sefer diyecekler ki bunlarda hiç hazırlık yok.
Evet, yani bir de 2011 yılı geçiyor. Hadi bakalım.
Evet. Hemen diğer habere geçelim. Dell yöneticisinden, Michael Dell'den bir açıklama var. Şey diyor şimdi.
İddialı, çok iddialı bir
şey. Evet, yani Android iPad'le baş edemez. Windows 8'in şansı büyük. Yani şansı varsa bile Windows 8 bu işi becerir diyor.
Evet.
Şimdi bana sorarsan biraz hani pazarlama ya kendileri başarısız oldu ya.
Şimdi Dell bir kere tablet konusunda dünya yıkılıyor. Dell'den bir hareket yok.
Evet, biz gördük örneklerini basın toplantılarında falan ama örnekte kaldı. Hiç aksiyonda pek göremedik.
Dell aslında böyle şey hani hiç konuşulmuyor. Biz bak gündemde belki bir senedir konuşuyoruz, ilk kez Dell'den söz ediyoruz. Çünkü Dell hiçbir şey yapmıyor. Evet. Yani bir atılım yok, bir hareket yok. Sessiz, denizaltı gibi gömüldü denizin içine. Ne yapıyor bilmiyorum ama hani şimdi başarısız olmuş bir firmanın böyle huysuzca açıklamalar yapması tabii çok inandırıcı olmuyor ya da hani başka türlü ben bakıyorum.
Yani Android'i yerin dibine sokmuş bir de. Yani.
Çünkü niye? Kendisi şey üretecek.
Windows 8.
Windows 8'li tablet üretecek. Hadi bakalım, ben hiç şey sanmıyorum. Onun, çünkü sonuçta şu var. İşletim sisteminin fiyatı falan da çok etkiliyor. Bak, tabii. Android uzak doğunun sevgilisi. Telefonda da tablette de bedava. Windows 8 bedava olmayacak tabii ki. Hadi bakalım.
Valla Dell'in şöyle bir şey var. Tablete giren herkes bir şekilde bir yer kaptı. Yani şimdi biz Sony tableti inceledik. Hani öyle ayıla bayıla incelediğimiz bir model değil. Bir başka Android tableti biraz şekli değişikti ama sonuçta işe girdiler. Herkes altyapısını oluşturdu. Sesini biraz çıkardı.
Tabii. Akıllıca şimdi, bir şeyler yaptılar. Evet. Kendi televizyonlarıyla falan bağladılar tabletlerine.
Dell hiçbir şey yapmadı. Şimdi orada da Windows 8 ile birileri başarılı olacaksa bunun Dell olması pek biraz kolay olmayacak yani.
Bir şey bilmiyorum ki. Microsoft tutar da Dell'e arkamı çıkar artık, ne olur.
Vallahi göreceğiz. Çok saçma bir açıklama yani. Panasonic TV işinden çıkabilir haberi var.
Bu çok evet, ilginç bir mesele.
Bu çok böyle kesin değil. Yani birkaç tane tesisini kapatmak üzereymiş. Bunlardan ama bir tanesi şey, plazma TV.
Şimdi plazma konusunda Panasonic tek kral gibi bir şey olmuştu. Evet. Bir duruma gelmişti. Pioneer'ın da ortadan kalkması ve Pioneer, işte Kuro teknolojili plazmada Pioneer bir numaraydı.
Öyleydi.
Muhteşemdi televizyonları fakat bir araba fiyatınaydı. 1080p olanları. Fakat işte Pioneer o işten vazgeçti. Teknolojiyi Panasonic'e aktardı. Kuro teknolojisini. Dolayısıyla en baba marka plazma da Panasonic oldu. Viera'nın plazma ürünleriyle, Viera serisi plazma ürünlerle. Şimdi ama hani Panasonic'in de plazmaya sırt dönmesi, plazmanın da hafiften artık ölüm yolunda
zaten
ilerlemeye başlaması.
Zaten plazma de. TV'ler %7.6'lık bir paya sahip normalde.
Öyle.
LCD TV'ler almış başına gitmiş, %80'e vurmuş.
Plazma şeyi satıyor birazcık. İnsanlar için büyük ekran televizyon demek plazma demek.
Evet, ilk algı öyleydi.
Hatta hani hala öyle. Televizyonda bu işte şarkıcı falan tayfası evet, her gün açıklama yapar ya, ben çok şişman değilim de bu plazmalar beni böyle gösteriyor. Doğru. Diye. Aslında onun plazmadan kastettiği geniş ekran televizyon. Şey oldu ama hani benim 70 küsur yaşında annem de plazma alalım diyor. Evet. Aslında plazmanın
Selpak
şey değil,
işte
şey istiyor, LCD televizyon evet, istiyor ama bana plazma alalım diyor.
İşte Panasonic plazmayı önce kapatıyormuş ama daha sonra LCD panel üretim tesisini de satmak niyetindeymiş.
Hmm.
Yani oradan da gidecekler gibi gözüküyor.
Televizyon işi mutlu etmedi.
Dördüncü oyuncuymuş çünkü. Pazarın dördüncü büyük ismi. Önünde Samsung var, LG var, Sony var.
Oo.
Bunlarla rekabet zor iş tabii.
Tabii.
Göreceğiz bakalım ne yapacaklar.
Biraz da belki plazmaya büyük oynamalarının acısını çekiyorlar.
Belki de evet.
LCD'yi ikinci doğru, şeyde tuttu Panasonic.
Doğru, doğru.
İkinci kategoride tuttu. Sırada tuttu. Diğerleri LCD ile aldı yürüdü.
Evet, bunlar kaldı.
Evet.
Senin için güzel bir haber. PS Vita.
PS Vita.
Çıkış tarihleri abi.
Amerika'da 22 Şubat.
Evet.
Beklediğimizden geç.
Geç.
Japonya'da Aralık.
Aralık.
2012 Aralık.
Tutturacaklar mı ama acaba? O da var tabii.
Tuttururlar ya. Çünkü Murat ne deliler gibi satacağını biliyorsun.
Çılgın gibi satacak artı. Şimdi senin zamanında şey yoktu değil mi? Bu aplikasyon yok.
Yok, oyun cihazıydı.
Oyun cihazı şimdi. Aplikasyon cihazı aynı
değil
zamanda.
Twitter,
hatta
Twitter
falan
var,
koymuşlar.
Facebook da var.
Demolarını yapıyorlar. Yani güzel bir cihaz olacak. Bence talebe bile yetişemeyecekler yani.
Gerçi şunu da bir yandan ben merak ediyorum Murat. Şimdi PSP'yi zamanında işte 2004-2005 yılında kapıştık.
Evet.
Fakat öyle bir şey yoktu. Elinde hani telefonların. Doğru. O zaman Snake oynuyordun, yılan oynuyordun Nokia'da. Hani şey ya da Game Boy falan. Fakat şimdi günümüzde elde tutulup da böyle 3D muhteşem oyunlar oynatan alet şey değil. Görülmemiş şey değil.
Doğru.
Tablet var, iPhone var, Android'ler var. Hani bu konuda en geri kalan Nokia'da bile işte Symbian'da bazı Angry Birds bilmem ne var. Dolayısıyla hani PSP bizim şu yabancı tabirle hani şapkamızı uçurmuştu. PS Vita pek o kadar şapka uçuracak gibi gelmiyor bana. Ya ben sana anlatmıştım ya hani bir gündem yayınında da söylemiştim. Ben PSP'yi çok erken aldım.
Evet.
Ben PSP'yi hani böyle arkadaşlarıma falan sokakta, kafede falan gösterirken böyle karşı kafeden kalkıp gelip abi o ne ya diye bakmaya gelen adam oluyordu.
Tabii şimdi öyle bir etki yok.
Şimdi öyle olmayacak mesela.
Doğru.
Dolayısıyla tabii ki kapışılacaktır ama belki de PSP kadar çok ortalığı yıkmayacak.
Yani bakalım. Yapacağız ama her halükarda
alacağız.
Evet.
Alacağız.
Artık Türkiye'ye giriş tarihi tabii ki çok sonra olacak herhalde.
Amerika fiyatları değişmemiş.
Evet,
yine değişmemiş. $250 şey 3G'lisi $300.
Sana Amerika yolları gözüktü o açıdan. Yani
artık getireceğiz bakalım bir şekilde. Evet. Çünkü Avrupa için bir tarih verilmedi.
Yok.
Türkiye için hiç ortada bir şey yok. Biz Amerika'dan, Japonya'da bir dinleyicimiz varsa
ya
bir
evet,
iyilik isteyelim.
Aralıkta çıkıyor.
Bölge kodu olmayacakmış çünkü.
Evet.
Ama herhalde biz Amerika'dan getireceğiz.
Evet.
Bakalım.
Olsun yani onu tekrarlayan var. Japonya'da oturan ya da tanıdığı var ya bize
dinleyicimiz varsa ulaşsın bir siparişimiz olacak. Söz ama başka şey istemeyeceğiz. Bir tek Vita.
BlackBerry de şey yapmış, mağdur kullanıcılarına ücretsiz uygulamalar vermiş ama yani.
Geçen hafta 4 gün neredeyse saç başlıyor olan kullanıcılara bir parmak bal. Ne yapıyor? Uygulama.
Uygulama işte. Ama BlackBerry uygulama değil ki. Yani BlackBerry kesintisiz servis. Evet. Buydu yani.
Mail.
Mail, evet.
100 dolarlık mı?
Yani 100 dolarlık bir paket hazırlamışlar da kimin umurunda yani.
Bir de şey eleştirisi ben duydum. Galiba biraz oyun ağırlıklıymış. Diyorlar ki BlackBerry iş... Hani Türkiye'de tamam gençlerde de çok yaygın da normalde BlackBerry iş telefonu diye sunuldu. Oyun olunca pek uymuyor falan. Evet, 100 dolarlık hediye.
Evet.
İyidir.
Ama bence BlackBerry bitiyor. Yani bu çok tabii, büyük bir darbeydi tabii, artık. Tabii. Önümüzdeki senede kapananlara onu ekleriz yani. Birilerine satılır.
Herhalde.
Şimdi evet ama marka değeri çok yüksek. Yani
şey olur.
Birisinin markası olur, olur. Servis olur.
Ha, BlackBerry servis olur.
Evet. Şimdi diğer habere geçeyim. Intel. Onun da 3. çeyrek karnesi. Toplam geliri 14.3 milyar dolar.
Oh.
Yıl bazlı %29 artmış. Net karına bakıyoruz. 3.7 milyar dolar net kar. %24 artış.
Hiçbir derdi olmayan bir firma Murat. Yani tamam hani atom matom konusunda biraz derdi var ama bir yandan da hani dünya yıkılsa Intel rekor kırıyor. Gelir açısından.
Ya hayır, Intel kötü işlemci çıkarsa da bir şey olmuyor.
Tabii.
Onu da yaptılar zamanında.
Rakip. AMD olunca.
Ve AMD de buldozerle kendi üzerinden geçti.
Başarısız. Yani evet. Çok olumsuz yorumlar.
Çok kötü.
Çok olumsuz.
Ya yorumlar. Ürün o kadar kötü bir ürün olmasa bile yorumlar çok olumsuz. Yani pazarlaması çok kötü olacak.
Evet, evet, evet. O yüzden Intel gezegenin en dertsiz firması yani.
Apple'ın da sonuçları var. Toplam gelir 28.27 milyar dolar. Net kar 6.62 milyar
harika.
Dolar.
Onlar da hep
tuzları felaket kurdu.
Hep şey kazançta.
iPad'de %166 oranında artış var abi.
iPad 2 demek ki çok iyi evet, geldi.
Çok iyi gelmiş. Ama işin ilginç tarafı Mac'lerde de %25'lik artış olmuş. Yani onları da satıyorlar bu arada.
Tabii tabii.
Valla Apple güzel gidiyor. Bakalım seneye ne olacak? Bu kadar şeyi devam ettirebilecekler mi? Bu havayı en azından.
Ben o konuda biraz
sen ne diyorsun abi?
Murat, Apple her yeni ürün lansmanında olay yarattı. Beklentileri tatmin etti, karşıladı. Fakat bu trend 4S'te bozuldu. Birazcık da belki basının kendi kendine gelin gibi olması sonucu öyle bir beklenti çıtası yükseltilmişti ki bir de bu internette dolaşan sahte videolarla iPhone 5 videolarıyla falan beklenti o kadar yükselmişti ki tatmin olmadı insanlar. Hani Siri falan da şey yapmadı, çok etkilenmedi. Hele bizim gibi Türk kullanıcısının zaten Siri'yi kullanamayacağı için
tabii.
Türkçe dil olayından ötürü hiç tatmin etmedi. Ben şey bekliyorum. Yani Apple beklentileri karşılamamaya devam edecek. Yani yine yenilikçi ürünler çıkartacak. Ses getiren ve milyon satan ürünler çıkartacak. Ama bu beklentiyi karşılamama ve hayal kırıklığı bence artacak 2012'de.
Tabii satışlar da tam tersini söylüyor. Yani o bizim yorumumuzda Siri çalışmıyor. Yani şey çalışmıyor diyorum. Şey. Yani çok pişirildiği kadar bir şey değil diyorsun.
Kesinlikle.
Ama satışlar tam tersini söylüyor. İlk rekorlara gidiyor. Ha, evet.
1 milyon mu ne?
Çok fazla. Şimdi demek ki bunun Apple'ın hala ne yaparsa alan bir sadık kitlesi var.
Var.
Artı hala onun kullanım kolaylığını yakalayan kimse yok. Bu açıdan baktığın zaman Apple'ı alıyorsun, dertsiz, tasasız kullanıyorsun.
Tabii.
İmajı daha onları bayağı bir götürecek.
Götürecek.
Şeyde ben şimdi iPad ile bombayı patlattılar daha önce iPhone derken işte bir bomba daha patlayacak mı kısmında i̇şte, ben bir tek orada
şey birazcık da Murat hani bir şey kalmadı hani teknolojik olarak bu dev adımlar küçük adımlara dönüşecek bence.
Evet.
Çünkü kalmadı işte hani her şey yapıldı şimdi bu telefonu daha fazla inceltemezsin i̇şte. Çok zor çünkü sonuçta ne kadar bu pilin bir katmanı var işlemcinin PCB'nin ekranın. Daha inceltirsin ama çok böyle çılgın daha inceltmek için henüz teknoloji o noktada değil. Özellikle sen işte her şeyi ekledin. Tamam artık işte barometreye falan sıra geldi. Hani eskisi gibi dev adım böyle hani bir anda dünya değişti zor bundan sonra.
Evet göreceğiz. Diğer haber HP biliyorsun PC işinden çıkıyordu.
Evet, çok şaşırtıcı bir durum.
Ama şimdi çıkmaya da bilirmiş. Çünkü o çıkıyoruz diyen CEO gitti.
Evet.
Başkası geldi. Bu sefer de şeymiş tabii, şimdi HP PC işinden çıktığın zaman adamlar çok büyük. Bizim bile sunucumuz HP. Şimdi ona hizmet veren alt, ürün tedarik eden alt firmalar hepsi
ekosistem var.
Sallanıyor.
Veren,
evet. Onların da yapan. Baskısı varmış.
Tabii.
Şimdi o karar muhtemelen yeniden gözden geçirilecekmiş.
Zaten ben şey bekliyordum. Sunucudan çıkmazlar tahmin ediyordum. Orada ekstra güçlüler çünkü.
Tabii.
Ekstra güçlüler. Masa üstünde de. Ama olan şey oldu ya. Webos işletim sistemli tabletlere falan oldu HP'nin.
Tabii.
Onlar şeye düştü. Eli ayağa düştü. Fire sale diyorlar. Yangından kaçış.
Ya aslında bir yandan da iyi. Beceremediğin işi yapmayacaksın tabii.
Evet, evet. Kesinlikle.
Mesela Dell beceremediği işi yapıyor, sonra laf atıyor.
Ha, başkalarına bulaşıyor. Evet.
Şimdi bir felaket haberi de Tayland'da sel biliyorsun bastı. Ve Tayland'da Western Digital'in ve Seagate'in üretim tesisleri vardı.
Disklerimiz üretiliyor, evet.
Sular altında kaldı Western Digital'in tesisleri. Ve işin kötüsü %60'ı burada üretiliyor disklerin. Can kaybı yokmuş ama bütün üretim bantları sular altında kalmış. İşte barikatlar kar etmemiş. Aynı yerde, aynı bölgelerde Seagate'in de fabrikaları var. Onların fabrikaları batmamış aslında. Fakat onlara parça tedarik edenler de oradaymış. Atıyorum motorunu birisi yapıyor diye düşün.
Tabii.
Motoru yapan adam batmış.
Ne oldu? Üretimin durdu senin.
Üretim yine duruyor. Şimdi işte hızlıca bunları tabii halletmeye çalışıyorlar. Başka ülkelerde de tesisleri var da. Şimdi biri Western işte, öteki Seagate. Zaten diğer markaların hepsini bunlar alıyor.
Şeyi etkiler. Dünyanın
disk ihtiyacı çok fazla.
Bilgisayar üretimine,
evet,
etkiler.
Her şey etkiler. Fiyatlar artabilir.
Dünyanın disk üretimine, bilgisayar üretimine etkiler.
Soru şu: bu adamların stokları talebe ne kadar dayanır?
Fazla dayanmaz. Deliyim.
Bunlar sağlıyor çünkü bizim bir disk ihtiyacımızı. Ve şeyde vurguluyorlar. Bir de cloud bazlı, bulut bilişimde çok fazla şimdi o yavaşta olduğu için disk alanı çok fazlaymış. O sistemleri sen vereceksen hizmeti, disk alanına deli gibi ihtiyacın var. Tam bu esnada bu olay olunca yani o stokların dayanamayacağı ve disk fiyatlarının artışa geçeceği söyleniyor.
Geçmiş yıllarda böyle şeyler yaşadık. İşte Japonya'da bir Kobe depremiyle yine bir fabrika yıkılmıştı, yanmıştı. O fabrika işte entegrelerin üzerine sürülen verniği mi ne üretiyordu, öyle bir şey vardı. Ne oldu? Bütün dünyanın bilgisayar üretimi, teknoloji üretimi sallandı. Ya yani şöyle bir şey var. Gözle zor gördüğün pirinç tanesinden ufak bir diyot, bir direnç. Bunu birisi üretiyor. Üretilmediği zaman bilgisayar üretemiyorsun.
Tabii.
Bir gözle zor gözükecek küçüklükte bir parça yüzünden bütün bilgisayarı üretemiyorsun. Sırf bilgisayar da değil. Blu-ray player'ı üretemiyorsun. Televizyonu üretemiyorsun.
Doğru.
Çok ilginç. Ve şey durumlar var. Hani bakıyorsun, bir parçayı dünyada bir tek bir firma üretiyormuş. Evet. Öyle şeyler var yani.
Şey de var bak, mesela alt tedarikçi dedim ya, Canon'da son Japon tsunami'sinde şöyle bir şey oluyor. Sen Canon olarak makine üretiyorsun da o makinenin kayışı var bir tanesinde Canon yazan.
Ha.
Onu üreten adam ölmüş.
Yani Allah.
Onlar gitmiş. Onların fabrikası zarar görmüş.
Allah Allah.
Sen tabii kutu içeriğini tam veremediğin için bekletiyorsun ürünü.
Sevk edemiyorsun.
Evet.
İşte çok ilginç. Bir zincir, şu tedarik zinciri denilen şey bir yerinde aksadı mı?
Evet.
Gidiyor.
Şimdi şu da var. Abi, ucuz iş gücü. Gerçekten ucuz mu acaba? Şimdi bu felaketlerden sonra baktığın zaman. Yani gidiyorlar Vietnam'a, Tayland'a, oralara, buralara. Tesisleri kuruyorlar da.
Tayfun oluyor, deprem oluyor,
bir
şey oluyor.
Milyarlarca dolar şey söz konusu olabilir, zarar. Evet. Şimdi bu işçi fiyatlarının ucuz olmasına değdi mi? Belki.
Herhalde değiyor.
Evet.
Yani, vazgeçmediklerine göre.
Yani herhalde değiyor, doğru. Ya da belki önümüzdeki dönemde bu tip önemli şeyler, dersler çıkarırsa sağlam yerlere biraz daha maliyeti arttırma pahasına yapılacak.
Tabii. Ya aslında Murat, Uzak Doğu'da üretimin tek nedeni ucuz, hep ucuz iş gücü öne çıkartılıyor da.
Evet.
Şimdi görünmeyen nedenler var. Ham madde de
tabii
avantajlı. Bir de şu var. Şimdi Almanya'da bir anakart üretmeye kalkarsan, ya bu anakartı bir entegreyi üretirken deli gibi kimyasal atıklar ortaya çıkıyor. Gazlı olarak, su olarak, bilmem ne, sıvı olarak. Şimdi bunu Almanya'da üretmeye kalkarsan devlet başına öyle bir çullanıyor ki, bunun atık kısmıyla ilgili mahvoluyorsun.
Hmm.
Çin'de çevre bilmem ne, bunlar son kimse derece olur, geniş. Evet. Kimsenin umurunda değil. Her türlü atığı bas nehire, gazı ver havaya. Üret de nasıl ülkeye üretirsen, para kazandır da nasıl yaparsan yap. Ülke mahvolmuş, dünya mahvolmuş, umurlarında değil. Bu da kar sağlıyor. Her yerden kazanıyorsun yani.
Evet.
Her yerden kazanıyorsun.
Doğru.
Şey değil, insanlara verdiğin, hani Almanya'da bir işçi asitle çalışıyorsa adama deli gibi işte sağlık sigortası, bilmem kaç ayda bir muayenesi, maaşı, primi falan.
Doğru.
Çin'de 12 yaşında çocuğa ağzına maske bile vermeden çalıştırtıyorlar. Doğru. Görüyoruz.
Evet, ama işte doğada böyle intikamını alıveriyor.
Evet, bir anda fabrikan 1,5 metre suyun altında kalıyor.
AMD yeni CTO'sunu atamış. Yani Chief Technology Officer.
Hmm. Bir yönetim kademesinde AMD'nin boşluklar vardı. Var, böyle. Evet. İşte aylardır dolmayan.
Mark Papermaster.
Çok genç gözüküyor.
Evet. Bu adam iPhone 4'teki anten sorunu üstüne kalan ve Apple'dan ayrılmak zorunda kalan insan.
Hmm. O fatura ona mı
kesilmiş? Fatura ona kesilmiş.
Evet.
Evet. Bakalım ne değiştirebilecek AMD'de, göreceğiz. Bir şey değiştirirse de belki, evet. Biraz çünkü buldozer çıktı.
Çabuk
ve,
olmaları, evet, lazım.
Çabuk olmaları lazım.
Ne yapacaklarsa çabuk olmaları lazım.
Haftanın patent olayı. Şimdi
ya bu patent savaşları 2011'e damgasını vurdu. Bana şey deseler, hani 2011'in olayı ne, patent savaşları yani, derim.
Evet. Vallahi bu sefer ama şey, HTC Apple'ı mahkemeye veriyor. Diyorlar ki işte bizim patentlerimizi ihlal ediyor. Yasaklayın cihazlarını. Ama mahkemede diyor ki ilk etapta yok diyor. Böyle bir şey yok. HTC'yi haksız bulmuşlar. Daha devam edecek bir mahkeme bu arada. Bu sadece ilk karar. Kesin karar değil yani.
Ya neler neler oldu. HTC bizim 40 yıllık S3'ü satın aldı.
Ya.
Ekran kartı üreticisi S3'ü satın aldı. Şey için, patent yine.
Doğru.
Bu kavgada kullanmak için. Google o binlerce, on binlerce satın aldığı patentin bir kısmını HTC'ye verdi. Bu kavgada cephane olsun, malzeme olsun diye. Ama buna rağmen şimdi Apple haklı gözüküyor falan. Ya 2012'ye de yansıyacak, fakat bu patent savaşları zarar ve verdiği zararı arttırarak herhalde sürecek.
Evet,
yani teknolojiye zarar verecek. Bilişim teknolojisine zarar verecek.
2012'de artık de bitecek gibi durmuyor yani.
Yani çok büyük bir şey olması lazım. Devrim olması lazım. Evet. Adamın biri gelecek, bütün bu patentler iptal diyecek.
Ya da benim, hepsi benim aslında.
Benim hepsini bedava veriyorum diyecek. Ya da bana para vereceksin. Çok ilginç. Şu anda hani teknolojiye gittiğince daha çok zarar veriyor.
Evet. Canon'dan yeni bir fotoğraf makinesi tepe seviyesine geldi. EOS 1DX.
Hmm.
Şimdi bekleniyordu bir şeyler geleceği ama herkesin aklı şeyde tabii. 5D Mark 2'nin yerine Mark 3 gelecek, evet, mi, gelmeyecek mi, ne olacak? Ama Mark 3 ile ilgili hiç ses seda yok. Biraz da şeyden oldu bu. Tam Japon depreminin vurduğu döneme denk, evet, geldi. Biraz da ondan ertelendi. Onun yerine tepe seviyesi değişti. Şimdi bu işler biraz tersten gidiyor. Yani bizde ekran kartı, en iyi ekran kartı çıkar. Sonra alt segmentlere, evet, yayılır. Burada öyle değil. Burada orta segmente süper özellikler gelir. En üstteki segment en son güncellenir.
Eski kalır o biraz.
Eski kalır. Niye? Çünkü oradaki segmenti öyle habire değiştiremezsin. Adam, evet, 7000 dolar, 10.000 dolar para veriyor. Sen onu her sene değiştiriyorsun. Böyle bir şey yok.
Hicabında o parayı birkaç kere veriyor.
Yani, evet.
Çünkü ben şeyi izlemiştim. Olimpiyatlara hazırlanan bir foto muhabirinin hazırlığını izlemiştim. O bir de body'leri şeydi. Sırayla'ydı. Böyle bir tane falan değil. Böyle masaya dizilmişti. Tabii o adama öyle ikide bir yenisini, bizim anakartçıların, ekran kartçıların yaptığı gibi 6 ayda bir yenisini çıkarttım.
Yapamazsın.
Seninki demode oldu.
Evet.
Yapamazsın pek. Şimdi nedir?
Şimdi beklenenden enteresan bir şey oldu. Düşük megapikselli bir kamera çıktı.
Hmm.
18 megapiksel. 1DX. Bu 21'den 18'e bir düşüş var.
Düşüş var.
Çünkü herkes böyle 36'lar hatta 50'ler bekleyenler vardı. Canon geri adım attı ve 18'de durdu.
Ama full frame.
Full frame. Digic 5 işlemcisini görüyoruz ilk defa.
Yeni.
4'ten sonra ve çift Digic 5 var.
Hmm.
Üstüne bir de Digic 4 var ama. Çünkü yetmiyor. Çok fazla işlem gücü gerekiyor makinede.
Çift Digic 5 mi? Çift çekirdek mi? Bu nasıl
çift
şey?
Çift Digic 5.
İki tane fiziksel olarak ayrı işlemci.
İşlemci var.
Bir, evet, de yanına cabası.
Evet.
Digic 4.
Şimdi ISO aralığı 50'den 204.800'e fırlamış durumda. Buna kimse inanamadı tabii. Bu şey extended tabii. Yani, hmm, muhtemelen bunun pek yüzüne bakılır tarafı olmaz ama çıkıyor mu çıkıyor.
Çekiyor.
Evet. Hani şey yaparsın.
Gece uçan daire fotoğrafı çekerken. Şey yapar mı?
Bunu işte biraz hani fotoğraf işlemeden falan geçirirsen fotoğraf çeker. Çekmiş olursun en azından.
Van Gölü canavarını çekersin şeyli leke olarak.
Evet.
Gölün üzerinde. Saadettin Teksoy'a anen servis.
O 12 FPS çekim hızı var abi.
Tabii. Tamam.
Bu da bir rekor. Daha önce kendi segmentlerinde iki makineydi bunlar. 1D ve 1DS. İşte birisi hızlı, birisi full frame'de, birisi APS HDC'li.
Evet.
1.3 çarpanlı. Bu ikisinin yerine gelen bir makine bu arada. Dolayısıyla hem hızlı 12 FPS sporcu mağabeyleri için ama aynı zamanda da full frame. İkisini birden tatmin etmeye çalışacak. İki kullanıcı kitlesini birden. Güzel özellikleri var. Mesela nihayet bir DSLR'da şu 12 dakika limiti kalkıyor. Ve 30 dakikaya çıkıyor.
Aa, çok ilginç.
Bizim başımızın belası.
Teknosihir'de gelecek videolar yarım saat. Yarım saat.
Tabii alabilirsek bunu. Bu yarım saati şöyle aşmışlar. Bu FAT'in bir versiyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam XFAT.
XFAT.
Onu galiba kullanıyorlar o şekilde. Yani yeni dosyaya yazabiliyor.
Tamam.
Becerisi bu. Yoksa yine o sınır 4 GB sınırı, evet, var ama yeni dosyaya geçiyor. Ve ama yine de şeyden kurtulmak için işte ekstra vergiden 30 dakikada sınırlandırmışlar.
Olsun.
24p çekebiliyor. Bu biraz eleştiri konusu olmuş. Niye 60 çekemiyor falan diye.
Sinemaya çekiyor.
Sinema için tam, yapılmış. Evet.
Tam film çekiyor.
Film çekiyor. Onun dışında ilginç ethernet bağlantısı var üstünde. Sen kabloyu tak, aktar görüntüyü doğrudan.
Bari Wi-Fi yapsalarmış da.
Şey şöyle.
Wi-Fi'ın pazarını kapasalardı.
Kablosuz iletişim zaten vardı da bu gigabit ethernet.
Tamam.
O yüzden çok hızlı bir şekilde. Evet. Videoları ben şeye merak ediyorum. Videoyu canlı canlı çekiyor mu acaba?
54 megabit kesmez çünkü. Belki çekiyordur.
Bilmiyoruz işte, onu göreceğiz.
54 megabit kesmez çünkü öbür türlü. Evet. Ya da işte şey. Yani olsa bile.
Şey var. İşte yine LCD'si falan fix bunlarda çünkü. Bu tip cihazlarda şeye bakamıyorsun. Yani sağlam olması gerekiyor ya. O LCD'nin, evet, hareket etmesi onlar açısından bir dezavantaj.
Dezavantaj çünkü adam makineyi alıp Everest Dağı'na çıkıyor. Yani. Öyle menteşeli menteşe zayıflık. Uymaz. Tabii. Uymaz.
400 bin örtücü ömrü var. 300 binden buraya çıktı.
Tamam.
Kabaca böyle 61 nokta odak sistemi var.
Tamam.
Odak noktası zayıf noktasıydı tepe makinelerin. EOS'ydı de mesela o konuda bayrağı elini almıştı. 100 tanıma var abi, çok ilginç. Böyle bir fotoğraf makinesinde.
Kompakt makinelere yakıştırdığımız.
Evet. Ve renk tanıma özelliği var. İkisi birden var. Yüzü tanıyamazsa rengi tanıyor gibi.
Tamam.
Açıkçası tam bir video çekim için ideal makine olmuş gibi gözüküyor. Ama fiyatı da 6800 dolar tabii ki.
Bu kategori için normal.
Evet, normal. Zaten bu işleri profesyonel yapanlar için para değil yani. Öyle
tabii
söyleyeyim.
Tabii.
Gelirse bir gün bizim buralara uğrarsa konuk edeceğiz ama Canon iyi bir iş yapmış. İşte en büyük noktası 18 megapiksele geri dönmesi ve piksellerin büyümesi.
Evet.
Yani bu ISO'ya bu şekilde çıkabiliyor.
Evet.
Daha tabii Mart'ta çıkacak bu 2012'de. Örnekleri göreceğiz. Gerçekten iddia edildiği gibi mi? Yani Mark 2'nin bu konuda çok meşhurdur. Mesela herkes ISO başarımını çok sever. Onun da çok ötesinde diyorlar. Hadi göreceğiz. Bakalım. Fiziki iyileştirmeleri falan da var ama inşallah şöyle bir örneği falan gelirse bize burada
görürüz.
Konuk ederiz yani.
Görürüz.
Evet. Diğer haber. Şimdi bu bir etkinlik haberi. Facebook F8.
Facebook F8 ya zaten dünyada yapıldı geçen aylarda biliyorsun. Bir şekilde bir Türkiye ayağı yapılmasına karar verilmiş. Facebook'un Türkiye ofisi varmış, ekibi varmış. Yabancılar gelmiş. Facebook'tan geliştiriciler gelmiş.
Artı PR mıydı?
Nasıl?
Artı PR miydi şey? PR.
Galiba. Ona, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Beni telefonla davet ettiler beni çünkü. Hı. Bilemiyorum. Hani bülteni sonradan geldi. Bir etkinlik yapılmış. Fakat ben gidemedim. Bütün gün süren bir etkinlikti. Bir gün hani sabah 10.30'da 11'de başlayıp akşam 8'de biten bir etkinlikti. Ben gidemedim. Bu kadar uzun etkinliklere katılamıyorum. Yani şimdi ben üniversitede hayatımda 8 saat derse girmedim bir günde. 8 saatlik, 9 saatlik bir sunuma katılamıyorum. Buraya da gidemedim ama merak ettim. Fakat giden arkadaşlar çok şey yapmadılar.
Evet.
Hani çok şey kaçırmadın dediler.
Yani şöyle, hatta işte görüntü alınması falan yasakmış. Yani kapıdan
video çekilmesini şey yapmamışlar, izin vermemişler. Geç başlamış, geç kalınmış. O geç kalma süresi boyunca yalnız kalmış şeyler, misafirler. Hani bir ilgili bulamamışlar falan.
Evet. Bu şeydi. Suada yapıldığı için.
Evet, Galatasaray Adası eski adıyla Suada. Şey, daha çok programcılara, aslında geliştiricilere yönelik bir etkinlik. Evet. Onlar için şey bir şans tabii. Direkt Facebook geliştiricisiyle konuşuyorsun. Senin yapmak isteyip yapamadığın bir şey var, soruyorsun. Doğru. Nasıl yapacağım? Adam anlatıyor direkt şeyin başında. Makinenin başındaki doğru. adam. Ben de katılmak isterdim. Soracağım şeyler vardı. Önereceğim bir iki özellik vardı falan. Artık başka bir etkinlik tabii ki. Ama hani daha şey, etkinliği netleştirmeleri lazım. Yani evet. bu mesela basına bir şey veren bir etkinlik değil. Bu geliştiricilere yönelik evet, bir etkinlik.
Doğru. O yüzden biz katılmadık.
Basın etkinliğinin farklı olması lazım. Hadi bakalım, yine sonuçta Facebook'tan birileri Türkiye'ye falan gelmeye başladıysa güzel. İyidir bu.
Tabii tabii.
İyidir.
En azından bir daha gelecekler.
Yani bir şeyler oluyor demektir. Bir sonraki etkinlik daha iyi organize olur inşallah.
Bu haftaya yine damgasına vuran haberlerden bir tanesi Türk Telekom'un Fatih projesine girişi talih olması. TT Droid.
TT Droid.
Evet, çok berbat bir isim, onu söyleyeyim. Söylenmiyor, zor söyleniyor çünkü.
Androidli tablet. Doğru mu tahmin ediyorum? Doğru. İsminden. TT Droid. Türk Telekom Droid. Nedir? Ne planlıyorlar?
A'dan Z'ye. Yani diyorlar ki biz tableti de yaparız. Altyapısını da veririz. İşte yani eğitim içeriğini de biz sağlarız, üretiriz diyor. Onun dışında şey varmış. Şimdi bunlar tekliflerini verecekler zaten. Yani bu tabii. varsayım değil. İhaleye girecek Telekom. Apple'ın tasarımcılarından, ayrılan tasarımcılarından birine yaptırıyorlarmış.
Hmm.
Bu da adını da açıklamıyorlar. Sadece bunu söylüyorlar. Yani. Evet. Apple'ın eski mühendislerinden, tasarımcılarından diye. Ve işte dediğim gibi eğitim kısmını da üstlenmeyi düşünüyor. Sadece tableti yapıp bırakmayacaklarmış.
İnternet o da çok önemli
altyapısı
şey.
Olsun, eğitim altyapısı olsun. Neyse, hepsini yapacağız diyor. Bence Telekom'un girişinden sonra başka kimsenin ihaleye girmesine gerek yok. Bu ihaleyi Telekom alır. Her şey onlarda çünkü. Bütün imkanlar onlarda.
Foxconn, Vestel falan isimleri geçmiş.
Şöyle, onlar Telekom bu işi yapsa bile yerli burada üretilecek ya. Fabrikası olan herkese üretilmek zorundasın. O az buz adet değil yani.
15 milyon, 14 milyon tableti üretebilmek için herkese sipariş edeceksin.
Hatta şöyle, bu işte en karlı çıkanlar bu tesis sahipleri olacak. Çünkü kim kazanırsa kazansın bu onlara gelmek zorundalar.
Evet.
Hatta evet. geçen hafta biz General Mobile'ı yaptık.
İşte bu yüzden hazırlanıyorlar.
General Mobile kazansın ihaleyi, onlar da Vestel'e gidecek.
Tabii şeyi ben merak ediyorum. Bu devletimiz hani bu tablet Türkiye'de üretilecek diye şart koşuyor ya. Üretimden ne anlıyor, ne bekliyor? Yani montajı herhalde kabul edecek. Hayır, yoksa kabul ediyor, Türkiye'de tabii. çıplak PCB'den yok, mi üretilecek sanmıyorum.
Yok, burada montaj. Zaten teknik olarak ötekisi mümkün değil ki, nasıl yapacaksın?
Yani. Ya para harcarsın. Şey aslında sorun değil. Şu SMD denen hani PCB'nin üzerine devre evet. elemanlarını takan şey var ya, o bir makine. Ver parasını, al gel koy. Bizim bu alt kata koyalım, çalışsın. PCB'yi yaptırman gerekiyor genelde. Çıplak PCB'yi uzak doğuya falan. Panel biraz sıkıntı.
Panel.
Zaten yongaları yapamayacağın belli. Hazır alacaksın.
Yok abi, o iş montajdan öteye gitmez.
Montaj. Herhalde montaj bizim hükümeti de tatmin edecek.
Eder. Şimdi tabii orada şu soru var. Yani bu mu çözecek bizim eğitim sisteminin sorunlarını?
Şimdi
çünkü eğitim için bir araç tablet.
O var ha. O tablette ne oynatacaksın, ne göstereceksin? Bir de Murat hep geçmişte de söyledi. Ben bunu Milli Eğitim Bakanı'na sordum bu soruyu. Şimdi bilgisayar dağıtıldı okullara. İnanılmaz miktarda. Kamyon evet. bilgisayar gitti. Bu bilgisayarların dedim servis bakım anlaşmaları yapıldı mı? Bakan şey dedi, biz de o konuya karışmıyoruz. O iş valilik o işleri halledecek. Valilikler halledecek dedi. Hüseyin Çelik dedi, bizzat bana bunu söyledi. Sonra ben şimdi bizim Dark Hardware'in mesaj panosunda öğretmen olan bir sürü kullanıcımız var.
Doğru.
Soruyorum, o bilgisayarlar ne oldu? Şeye mi kalktı? Merdiven altına mı atıldı? Kimi merdiven altına atılmış? Kimi şey kapatılmış? Laboratuvarlar kapısına kilit vurulmuş, kapatılmış. Kimi bilgisayarlar arıza yaptığı ve yenilenmediği, şey yapılmadığı için laboratuvar işlemez duruma gelmiş. Ya şimdi bu tabletler de dağıtılacak da bunların servisi bakımı nasıl olacak? Bir ağ kurulacak mı? 14 milyon tabletin sırf servisi bile insana firma kurduracak bir iş, bir tabii. olay. Yazılımı ne olacak? Üzerinde ne çalışacak? Çok bilinmez var. Çok bilinmez var ama biz şeyle uğraşıyoruz. F klavye mi, tablet F klavye mi olsun, Q klavye mi olsun? Bunu da konuşuyoruz. Doğru. Hani şey, tek bir switch'e basılarak değiştirilebilecek bir şey. Ama biz onu hallettik önce. F klavye olmasını çözdük. bozulduğu zaman da bir yere yaptırırız artık.
Başka bir şey daha var abi. O öğretmen meselesine girdiğin iyi oldu biliyorsun. Bir de öğretmenlere indirimli laptop olayı vardı. Birçok öğretmen tanıdığı olanlar öğretmenlere o laptopları aldırıp parayla satın aldılar onları öğretmenlerden. Evet. Bu da var. Şimdi ben bunu merak ediyorum. Şimdi tablet isteyen biri öğrencilerin elinden para ödeyip alabilir mi? Buna bir yasa çıkıp bu şeyin belli olacak çünkü bu tablet her yerde tanınacak. Bu iPad olmayacak yani. Evet. Bunun kaçarı yok. Onu gördüğünüz zaman bileceksin ki bu Telekom'un eğitim öğrenci tableti.
Fatih tableti.
Bunun satışının piyasada satışının yasaklanması lazım.
Ya da şöyle, bu One Laptop Per Child projesi vardı ya. Hı-hı. O bilgisayar niye böyle ciyak ciyak bir yeşil rengi vardı? Yeşil renk, turuncu kollar falan. Şey, hani 100 metreden anla bu laptop çocuk laptopu. Şey alma. Dolayısıyla hani onu pazarda satmaya kalkan anla ki çocuk laptopu satıyor. Evet. Bir yerden çaldı, çocuğundan çaldı bilmem ne. Öyle düşünmüşlerdi mesela. Bunların da düşünülmesi lazım. Senin dediğin gibi bu hemen bir ikinci el bir pazar olacak mı? Sen çok doğru söyledin. Hakikaten o öğretmen bilgisayarları bir sektör oluşturmuştu. Evet. Öğretmenler mesaj veriyordu bizim panolara. Ben işte isterseniz alırım öğretmenim. İsterseniz alırım falan. Bunlar var. İşte bu tabletlerin güvenliği o kadar çok
başka
şey var ki.
Başka konular daha var abi. Şey var mesela. Ben hep şunu merak ederim. Niye Kindle vari bir şey değil? Çünkü Kindle'ın ekranı e-ink dediğimiz olay e-ink, okunmaya çok daha elverişli. PDF okuyorsun. Daha başka çok fazla bir şey yapamıyor. Ama tablette okumak yine de bile göz sağlığı için zararlı e-ink'e kıyaslarsan.
Tabii.
İkinci olayı Niyazi Saral yazmış geçen gün. Diyor ki 3G olacak mı? Bir sınıfta işte 30 kişilik sınıfta 30 tane tablet, 30 tane 3G. Bunun yayacağı manyetik alanın çocukların sağlığı üzerindeki etkisi.
Yani düşünülmesi lazım.
Düşünülmesi lazım.
Bunlar hani sonuçta bu tabletleri temin edip bir şekilde parasını verip dağıtmak da olmuyor.
Olmuyor.
Bir sürü düşünülmesi gereken faktör var. Düşünülüyor mu bilmiyorum. İşin daha çok şov kısmına bakılıyor.
Evet, ben en çok işte benim tek sormak istediğim soru bu. E-inkli cihazlar niye hiç gündeme dayı gelmiyor? Çünkü çok ucuzlar. Şu anda bile ucuz. Yani git Amazon'dan alsan sana hazır. Tabii. Yine ucuz. Bundan daha ucuz.
Yani, Murat en büyük hani çok geriye çekilip de meseleye en uzaktan en geniş kapsamlı bakarsan. Ya bizim okuyucularımızın, izleyicilerimizin bize zaten yorumlarda yazdığı şey. Ya tableti mableti bırak şu bilişim öğretmenlerinin atamaları yapılsın. Ders saatleri azaltıldı. Şu bilişim dersleri adam gibi yapılsın da tablet kolay.
Doğru.
Yani bu tabletleri dağıtacaklar. Bunların dersini, eğitimini kim verecek öğrencilere? Kim anlatacak? Bu tablet üzerinde dersi kim verecek? Bir de şey de lazım. Eğer edebiyat dersini de tablet üzerinden vermeyi hayal ediyorsan öğretmeni de eğitmen lazım.
Tabii öğretmeni de eğitmen.
Öğretmeni de eğitmen lazım. Müfredat hazırlaman lazım. Aman çok şey, çok kapsamlı, acayip büyük bir konu.
Evet.
Ne kadar hani bence şu anda sadece öğrenciye tablet vereceğim noktasındalar.
Öyle. İşte o yüzden biraz Telekom'un daha şanslı görüyorum. Telekom o altyapıyı, eğitim altyapısını da verebilecek.
Şey var değil mi? Vitamin falan onlarda.
Var evet. O, yani şey, hani Telekom'da para var. Evet. Her şeyden önce. Evet. Telekom parayı bastırır, o içeriği yaptırır.
Evet.
Benim için de artık olay bitmiştir. Bu tablet olayı Telekom'undur bundan sonra.
Hadi bakalım.
Bir de şeyi söyleyeyim. İyi bir bitirmeden. Geçen Teknosa iletişim formundan galiba bir şey gelmişti. Okulda bilgisayar kalmamış, çöp gibi çalışıyor dedi. İşte bir öğretmen feryat ediyor.
Öyle işte.
Kurda diyor yardım edin bize, yani bilgisayar gönderin diye bize.
Tabii.
Yalnız işte öğretmen de talihsizliği bizim elimizdekiler de hurda. Hurda bizim
biz
işimiz
de daha doğrusu. Biz de defalarca söyledik artık bu parçalar falan bizde kalmıyor.
Evet. Hayır, bizde olan parçalar hurda gerçekten.
Yani şimdi kalanlar işte yani. Zamanında kalanlar.
Toz duraflar için.
1982 model bilgisayar yollayabiliriz de işinize yaramaz.
Evet. Yani işte burada da normal bir PC'si olmayan laboratuvarın bir bilgisayarı.
İşte şu laboratuvarlar da meldesin. Ne oldu? Dağıtıldı bilgisayarlar kamyonlarla. Her okulda bilgisayar sınıfı. Var mı şimdi o bilgisayar? Her okula internet bağlandı. Yani işte çok geniş kapsamlı bakmak lazım. Öyle. Çok konuşmak lazım.
Bu arada işte biraz daha gündemi değiştirelim. Bing ve Yahoo'da Adobe Flash Player aradığın zaman karşına şey geliyormuş. Sahte siteler ve sana Flash Player niyetine güzel bir malware yüklüyorlarmış. Zararlı yazılımlar. Arama motorunda ararsan.
Ya şimdi belki dinleyenler kızacak da. Ya arkadaş sene 2011 olmuş. Yahoo'da daha arama yapan adam mı var ya? Yani Yahoo'yu artık geçelim. Bing zaten bir bilmece.
Evet.
Flash Player'ı. Gerçi neyse ki Hani şu anda flash player'ı internetten aratmak pek gerekmiyor. Çünkü evet. Browser şey diyor, abi flash lazım istersen yükleyeyim diyor ya.
Kim arar? Betasını mesela.
Ya ya da hiç bilmeyen
evet.
arayacaktır. Dikkat.
Evet.
Ya yani, her yazılımı kaynağından çekin arkadaşlar.
En güzeli bu oldu.
Flash player'ı gidin Adobe'dan çekin.
Doğru. Aratmayın.
Her MSN'i gidin Microsoft'tan çekin.
Doğru.
MSN Messenger'ı.
Google'dan kapanış haberi. Google Buzz kapanıyor. Ben daha çıkışını hatırlıyorum. Abi. Böyle o ne muhteşem bir şey, ne devrimsel bir şey. O sunumlar yani, falan.
Hiçbir şey anlamadık.
Etrafında kullanan oldu mu senin?
Valla 2-3 kişi.
Benim hiç yok.
Hep onlar ilk baştan beri kullanmaya başladılar, kullandılar. Hiçbir şey. Ya Google bunları anlatamıyor ki. Wave'i çıkardı, anlatamadı. Çok etkileyici evet. videolar yayınlandı. Uygulamada hiçbir şey yok. Bazı aynı şekilde. Hep de artık aynı şey. Biz Google devamlı bir şeyler kapatıyor. Hiç evet. Google şunu çıkarttı diye konuşmuyoruz gündemde. Hep kapattı diye tarafı, konuşuyoruz.
Geriye açık kalan şey Google Plus. O da Facebook'un işte, fikri yani.
Bu şeyde Buzz için de yine aynı lafı söylemişler. İşte burada ne dindiğimiz bilgiyi, deneyimi
Google Plus'a aktaracağız.
Plus'a aktaracağız. O da Google'un klasik şeyi oldu.
Yarın öbür gün bunlar da Google'dan arama motorundan edindiğimiz tecrübeyi başka bir yere aktarız. Onu da kapatsınlar.
Bilmiyorum burada. Artık. Buzz'ın kapanması Türkiye'de özellikle kimseye etkilemeyecek.
Evet. Hatta çok evet. kişi Buzz ne diyor şu anda?
Evet.
uzantısız alan adı dönemi ile ilgili BTK'nın bir açıklaması vardı. Açıklamasalardı daha iyi olurdu. Kimse bir şey anlamadı
çünkü. Daha çok kafa karıştırdılar.
Evet. Niye durduk yere bu açıklamayı yaptı evet. BTK'nın gerçi ben bunu yazdım yorumlarda. Geleneğidir. Bir açıklama yapar sonra 5 tane basın toplantısıyla onu düzeltmeye çalışır. Şimdi bunun da açıklamaları gelir sonrasında. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor.
Hayır Murat, bir de en büyük gazeteler öyle haberler yayınladılar ki com, org, başka ne vardır şey önemli? Net.
Net.
Com, org, net uzantıları kalkıyor.
Kalkıyor.
Kalkıyor. Başlık bu. Aman tanrım ne oluyor diyorsun. Aslında olay şey, artık böyle fix uzantılar şart değil. Hani pclabs.pcl diye bir uzantı kendine tescil ettirebilecek ve kendi kullanacak sadece.
Evet, ve dünyanın parasını vereceksin.
İşte büyük firmalar yapar. Yani çok saçma, çok gereksiz bir şey. İsterse ne bileyim işte IBM, işte .ibm diye bir uzantı yapar. Bunları yapıyorlar ama Murat, şunun da farkında değiller. Bu phishing dediğimiz kandırmacıları bunlar kolaylaştırıyor işte. Ben şeyi yaparsam ne olacak? .ibm şeyini aldım. Uzantısını aldım. Dolayısıyla ben şöyle bir site yapabiliyorum. Payment.ibm. Ne olacak bunu yaparak kendime IBM'in sitesi ver. Yani şey, garanti şeyini aldım. Faturalar.garanti diye bir site açtım, adres açtım. İşte phishing'in bir numaralı önü açıldı. Bin de maili yollayacağım. Sen de bakacaksın ki faturalar.garanti. Tamam hani mantıklı. Yani garantinin sitesi gibi gözüküyor. Ya bir yandan bunları azaltalım diyoruz. Bir yandan böyle saçma sapan olaylar çıkıyor. Bence son derece gereksiz, anlamsız bir iş.
Bakalım göreceğiz. Bu zaten...
Şey de kalkıyor değil mi? Şu şekilde kalkıyor. Ben dark hardware'i uzantı olarak tescil edersem... İşte www.darkhardware diye domain açabiliyorum. Çünkü onun uzantısı darkhardware oluyor. Falan yani, filan.
Karma karışık bir iş aslında bu.
Ya bu ICANN var ya, bu işlerin evet. yönetimi. Para kazanmak için yaptığı bin tane cambazlık.
Evet. Yani karmaşıklık derken senin az önceki örneklerin sebebiyle. Ya bunlara karşı bir şey koruma bilmem ne var mı? Mesela Komo herkes alamaz. Şey, Com.tr'yi şey, herkes alamıyor mesela.
Murat, bu bizim gibi web üzerinde iş yapanlara haraç.
Öyle.
Şeyi almak zorundasın. Şimdi sen .pclabs uzantısını almak zorundasın. Ben i̇şte .darkhardware'i almak şey zorundayım. Çünkü almazsan başım nerede girebilir? Başkası alırsa ne olacak? Şeyi de yapmıyor ki çünkü. Sana rezerve edeceğim kardeşim. Bu senin hakkın. Başkasına satmam diye bir şey yok ki. İşte senin benim üzerime haraç bu. Öyle. $300, $500 isteyecek. Vereceğiz mecburen.
Yani inşallah yanlış anlıyoruzdur biz de.
İnşallah. Olayı. İnşallah. Çünkü bana sırf para koparmak için cinlik gibi geliyor ama bakalım.
Yani BTK hiç açıklama yapmasaydı daha iyi olurdu bu.
Değil mi? Onlar daha da zaten anlaşılmayan bir konu. Zaten anlaşılmayan bir konuyu daha da şey yaptılar. Karıştırdılar. Anlaşılmaz hale getirdiler. Gazeteler üzerine tuz biber ekti. Saçma evet. sapan haberleriyle bir çorba oluştu.
Yer bildirimleri Facebook'ta fırsatlar başladı abi. Yer bildirimleri fırsatı Türkiye'ye geldi.
Nasıl?
Şu var, sen şimdi işte bir mağazadasın. Mağazada indirim yapacaksın. Ben geliyorum senin mağazana.
Tamam.
Belli bir üründe %30 indirim var.
Tamam.
Gireceğim, yer bildirim yapacağım. Ve
check-in yapacağım.
Evet, check-in yapacağım. O sayede ben o %30 indirimden faydalanacağım. Bu olay bu.
Ne olacak? Ben de Facebook'a bakacağım. Aha, Murat Gamsız şu an şey gözükecek. Is at işte Levent'in Teknosa dükkanı.
Şeyde. İşte, orada burada.
Ha, tamam abi, sana yaparız indirimi yaparız diyeceğim. Güzel işte, böyle şeyleri teşvik eden bir etmek için bir uygulama yani. Facebook'u işte check-in yapmayı falan.
Yani indirimler de fena değil herhalde ilk başta teşvik etmek için %30'lara %50'lere
falan indirimler. Bu şeye benziyor işte. Foursquare'de mayor olursan Starbucks bedava kahve mi ne veriyordu? Hı. İşte onun daha organize olmuş şeyi hali ve daha herkese açık hali.
Evet. Facebook'tan Places yani yerler bölümüne tıklıyorsun.
Pek kullanılmıyor da biraz da
evet,
o yüzden biliyor
aslında
musun?
Doğru, kimse bilmiyor bunları.
Herkes Foursquare'den yapıyor check-in'ini. İcabında Facebook'a da şey yaptırıyor. Yollatıyor ama Facebook'un check-in'ini kullanan çok az.
Evet yani orada sen işte o oralardan şeyleri indirimleri öğreneceksin Facebook'tan. Sonra evet, işte yapacaksın alışverişlerini şunlar bunlar. Tutar mı? Bana çok tutar gibi gelmiyor.
İşte. Bu tip olaylarda Murat olacağını söyleyeyim. Sen check-in'ini yaparsın, kasaya gidersin. Kasadaki gariban arkadaşa kimse bilgi vermemiştir bu konuda. Böyle bir şey mi vardı ben bilmiyorum der falan, ortalık karışır. Tutarsa iyi, indirimler %35 falan gibi rakamlar evet, değerler görüyorum. İndirimler iddialı. İnşallah çalışır. İddialı. Yaparız check-in'i, alırız indirim.
Şimdi oyun haberlerine evet, geçelim. Ufaktan bitiriyoruz. Prince of Persia. Commodore 64'e aktarılmış da biraz geç olmuş tabii 22 yıl.
Ya bu şey hani burada 2011 yılında Commodore 64 haberi yapacağımızı pek beklemezdik de. Prince of Persia ilginç bir oyun. Herkes platforma çıkmış. Herkesin ilk oynadığı oyunlardan özellikle PC'de biridir. Prince.exe. Evet. Disket, bir tek diskete sığar çünkü. Herkesin cebinde, bilgisayar laboratuvarlarında falan o disket vardır. Evet. Her yere çıkmış bu oyun, Commodore 64'da çıkmamış. Ki 1989 yılında yani Commodore 64'ün hala satıldığı zamanlar, mağazalarda evet, olduğu zamanlar çıkmamış nedense. Ben bir haftacı bunu araştırıyorum, nedenini bulamadım. Büyük teknik şey değil, büyük olasılıkla bir lisans, bir ticari bir sorun. Çünkü teknik olarak hani Commodore 64'ten daha zayıf bilgisayarlara çıkmış durumda. Neyse, amatörler kafayı takmışlar. 22 yıl sonra 2011'de şey çıkıyor. Prince of Persia Commodore 64'te çıkıyor.
Şükür.
Çalışması için özel bir kartuş gerekiyor Easy Flash diye. Fakat hani ücretsiz zaten dağıtılıyor.
Evet.
Emülatörde o kartuşu da hani download edip denemek istiyorlarsa deneyebilirler. Bedava. Böyle bir nostalji yaşayabilirler.
Evet. Uncharted 3 basına dağıtılmış piyasaya da 1 Kasım'da çıkıyor.
Evet, PlayStation 3'ün en bomba oyunlarından biri Uncharted serisi.
Biz de Perşembe günü Türkiye'deki lansmanı davetliyiz. Bakalım aksilik olmazsa oraya gideceğiz. Oradan haber yaparız.
Evet, basına ulaşmış.
Yurt dışında ulaşmış. Herhalde. Bize Perşembe verecekmiş.
Türkiye'de de ulaşmış da onlar galiba yurt dışı kaynaklı.
Olabilir.
Şeyler.
Çünkü ben konuştum.
Bu hafta lansmanı yapılıyor. Yine şey, Türkçe seslendirme.
Evet, evet.
Pargalı İbrahim.
Evet.
Şey yapan da Okan
İbrahim Paşa, evet, yalan.
Şey ismi. İşte bir iki tane daha ünlü isim başrollerde. İlginç.
Bakalım Perşembe belki onlar da orada olacakmış. Söylemiyorlar isimlerini de. Seslendirenlerden gelecekler olacakmış.
Aman Murat, öyle oldu mu yalnız o zaman şey oluyor ya. Öyle ünlü çağırdıkları zaman popüler medyayı da çağırıyorlar. Gazeteleri, televizyonları çağırıyorlar. O etkinlik güme gidiyor. Bizim açımızdan. Teknik bakanlar
açısından. Valla ben oyunu alayım geleyim de. Gerisi önemli.
PlayStation 3 yok sende ama Macit'le oynarsın
burada zaten. Evet, teknoseyde ben yapacağım.
Teknoseyde oynarsın.
Benim başka derdim yok yani.
Ben de yandan bakarım artık.
Şimdi diğer haber, Deus Ex Missing'in çıktı. Bu
nedir? Görev
bu çok evet, ek yani o senaryoda bir açıklık var. Hmm. O açıklığı DLC ile kapamışlar.
Allah Allah.
Daha doğrusu bir açıklıktan, bir fırsattan bölüm yapmışlar
tam
diyelim.
Tam Missing Link.
Ama evet, öyle bir anda çıkıyor ki herkes de seksi yapıyor, oyun çıkıyor, rahatlar ve çok zor çalışmışlar, gidecekler. Arkadaşlar DLC yapıyoruz, hayda. Ekip tekrar geri geliyor. Hepsi değil ama mesela şey yok, cutscene'ler yok bunda. O ekip gitmiş çünkü.
Anladım.
Ama 14 dolarlık bu Missing Link de iddialı bir bölüm. Ben indirdim, daha oynamadım.
Biraz çabuk geldi.
Evet.
Biraz ya da pahalı zaten bence ya.
Motor olunca, hazır olunca gerisi
tabii çok içerik bölüm bir şey değil. Yani. Ama Murat, bana biraz pahalı geldi.
Pahalı pahalı, kesinlikle pahalı.
15. Çünkü yani işte geçen hafta da konuştuk ya, bu oyun fiyatlarını ince yükseltiyorlar. Oyun zaten oldu 60 dolar.
Evet.
İşte hatta işte 70 dolar geçen hafta konuştuğumuz konu. Şimdi DLC her oyuna, her baba oyuna 2-3 tane DLC çıkıyor.
Evet.
Onları al bilmem ne, bir oyuna 100 dolara yakın harcıyorsun hiç farkına varmadan.
3 DLC bir oyun ediyor neredeyse.
İşte 100 dolar harcadın.
Ha şu var, bu da bilinen bir gerçek. Beklersen o DLC'yi bedava alacaksın bir gün.
Her zaman öyle olmuyor. Ucuzlayabiliyor.
Ya şöyle, oyun da ucuzluyor ya. Oyun artı DLC yani, bir oyun fiyatına geliyor.
Ultimate versiyonu çıkıyor. Evet. Ya da Year, Game of the Year Edition evet, çıkıyor.
O şekilde alıyorsun.
Orada çok haklısın. Xbox'ın en ünlü yarış oyunu Forza Motorsport. İşte 4 çıktı. 3 geçen sene. 3'ün mesela bir sürü DLC'si çıktı. Ama şimdi 4 çıktı ya.
Evet.
Bütün 3'ün bütün DLC'lerini içeren versiyonu 10 pound, 9 pound.
Evet.
İşte ve içinde belki 100 poundluk DLC var.
Doğru.
Şey de Dragon Age de öyle olmuştu.
Tabii,
ben öyle almıştım. Şey falan acı ama. Ya DLC de tamam, güzel bir şey. Oyuna ek bir şeyler katıyor falan da değsin parasına.
Değsin.
Mesela Dragon Age'in ilk oyunun DLC'leri tamamıyla sahtekarlıktı. Hı. Yarım saat. Yani 800 Microsoft puanıyla alıyorsun. Yani 10 dolara alıyorsun. Başka platformlarda da 10 dolar. Yarım saat ya.
Ha,
bu şey ya, bu dolandırıcılık evet, yani bu şey değil, dolandırıcılık bu artık. Böyle olmaması lazım. Bir keyif saatler, günler geçirtmesi lazım yani. Lazım.
Öte yandan Skyrim'in afişleri artık her yere asılmaya başladı. Onda çıkış tarihi yaklaşıyor.
Batman çıktı.
Batman çıktı. Millet oynuyormuş.
Evet. Rage çoktan çıktı.
Ben henüz almadım çünkü açıkçası paramı Skyrim'e ayırdım. ama Skyrim'i de gidip Steam'den almaya niyetim yok bu defa çünkü şimdi şeyi Battlefield 3'ü de almıştım. Siparişten. Bir net 35 liraya gitti gidiyor. Ben key aldım.
Key aldı.
Şimdi ben de Skyrim için bekliyorum. Belki oraya da gelir diye tahmin ediyorum.
Hmm.
Ben de öyle yapacağım. Şu an ön siparişte 60 dolar Skyrim çünkü. Öte yandan Renegade Ops diye bir oyun var. Ben burada görüp hasta olmuştum.
PlayStation'da gördün
evet,
değil mi sen?
Evet, PlayStation'da. O PC'ye geliyordu. 19'unda çıkacaktı. Tam oyunu download edeyim diye oturdum. Almıştım çünkü ben önceden. Aynen baktım. Gelecek hafta ertelenmiş.
Dual Stick Shooter denen bir elin bir parmakla adamı yönetiyorsun. Evet. Biriyle ateş ediyorsun her yöne.
Evet.
Bunda adam değil de arabalar, araba helikopterler, ileride helikopter falan da var.
Hı.
Tam Silkworm gibi yer, iki kişi de oynarsan yerde biri jip, biri helikopter, tam Silkworm 4 Amiga'da, Commodore'da. Çok güzel oyun. Çok neşeli bir oyun. Konsolda var, işte Xbox'ta da var, PlayStation 3'te de var.
PC'ye daha fazla içerikle gelecek ama yani niye bir hafta attı bilmiyorum. Bende şey de yok tabii. Şimdi onu araştırıyorum. Benim kolum yok. Kolum yok. Joystick'im yok, gamepad'im yok.
Murat, kablolu Xbox 360 kolu al.
Herkes öyle diyor.
Çünkü şöyle, kablosuzu için ek aparat gerekiyor. O yüzden kablolu al diyorum. He. Kabloluyu taktın mı direkt USB'den görüyor Windows. Hmm. Windows direkt destekliyor çünkü şey Microsoft diyor.
Şimdi ben şeyi okudum. Yani herkes en iyi gamepad nedir dendiği zaman Xbox kontrolcüsü diyor.
Öyle. Şimdi PlayStation 3'cü arkadaşlar kızacaklar falan ama Xbox'ın kontrolcüsü daha güzel.
Evet.
Alışırsın öbürüyle de tabii, deliler gibi oynuyor tabii alışanlar yani. Ama ele oturuşu PlayStation'ın iki analog kontrolcüsü de aşağıdadır.
Aşağıda evet.
Xbox'ta yukarıda. Sol taraf yukarıdadır. O düzenleme daha rahat, tetikleri daha rahat. PlayStation'ın kolunun tetikleri çok kötü bir his veriyor. Hmm. Bununkiler gerçekten tetik gibi. Çok güzel bir ürün. Kablosuzunu PC'ye bağlamak için PC'ye takılacak onun alıcısını parayla satın alman gerekiyor. İyice astarı yüzünden pahalıya geliyor. Kablolusu direkt görüyor. Bir de şöyle yapmışlar tabii, işin içinde Microsoft var ya.
Evet.
Hani Games for Windows logosu taşıyan oyunlar otomatik destekliyor şeyi.
Tuş takımını mı?
Evet. Gamepad'i, tuşlarını falan. Kablolusunu al geç derim.
Ya ben bir tane alacağım. Niye alacağım? Çünkü benim şöyle bir ihtiyacım da olacak. Battlefield 3'te tekrardan şeye gireceğimiz için araç kullanımı evet, olayına gireceğiz ya.
Otomatikman.
Şimdi orada bana lazım olacak.
otomatikman şey yaparsın, kullanırsın.
Yani piyasada da çeşitli alternatifler var. Ben şeyin nerede aldığını bilmiyorum bu arada Xbox için.
Resmi yok.
İşte şeyler.
Gayri resmi pazarlar. Gitti gidiyor sahibinden.com. Sitelerin mesaj panoları. Bilimum kaçakçılık alemi.
Benim peşinde olduğum şu an şey var. Thrustmaster'ın 3-1 dediği Rumble Force. Tamam. Bu biraz şeyi kopyalamış yani genişlik olarak. Evet. Xbox'ın kontrolcüsünün mantığında.
Evet. Ama düzeni PlayStation 3'ün düzeninde.
Evet, ikisinin ortası.
Murat hiç fazla para harcama.
Ama bunun özelliği PlayStation'da çalışması. İşte ben orada biraz...
3-in-1 o yüzden PC evet. Şey. PlayStation, Xbox. Bu güzel bir şeymiş. Fakat tabii fiyatı Türkiye'de direkt satılmıyorsa getirtmen lazım.
Satılıyor.
Razer'ın da ürünleri var biliyorsun.
100 lira mı ne bu?
O kadar verme derim.
Şey yok, Xbox yok bu arada. PlayStation 2, 3...
Wireless'ta Xbox yok. Çünkü Microsoft şeye izin vermiyor. Kablolu şey...
Book wireless'ta.
Mesela Razer'ın falan kablolu Xbox pad'i var da...
Evet.
Kablosuz çalışmıyor, eşleşmiyor cihazla. Microsoft orada yapmış yapacağını. Valla Murat, bence dediğim gibi kablolu Xbox 360 pad'i. Hiç böyle egzotik şeylere bakmam. Bunu mümkün olduğu kadar ucuzunu bulmaya çalış. Hı hı. Ha, sahtesine falan da düşme. Hologramlı şeyle olsun. İkinci elinde olur.
Yani.
Al geç. 100 küsür lira verme yani.
Bakalım. Bir tane almak farz oldu çünkü.
Fakat şeyi söyleyeyim. Alışırsan normal oyunları da onunla oynamaya başlayacaksın. Çok rahat alışılıyor. Ha tamam şey hani pro gamer dediğin adam oynamak istemez. İşte 3600 şeylikte DPI mouse'unu almış. 5000 DPI mouse'unu almış. Özel klavyesini almış. O adamı gamepad ile tatmin edemezsin de. Hani bizim gibi öyle çok da turnuva ayarında oynamayan insanlar için alışınca konforluca oynuyorsun. Yani. Ben de kablolu yok olsaydı getireyim de ne diyecek diyeceğim de kablosuz benim pedlerim.
Bakayım o kablosuz aparatlar ne kadarmış ona göre belki.
Alıcısı var işte PC'ye takılan bir i̇şte, alıcısı var.
Alıcıyı belki eBay'den düşürürsen buradan belki.
Buradan bir
set,
kablosuz.
Set alarak satmıyorlar anladığım kadarıyla senin.
Dünyada var galiba da.
Burada yok yani.
Görmedim.
Bakmamız görmedim. Lazım. Bir araştırırız bakalım.
Bir bak.
Özel fırsatlar sitemde
ne var?
Grand Theft Auto serisi 12 dolara düşmüş. Tüm seri. Grand Theft Auto tabi zamanının en iyi oyunlarından bir tanesi
yani
ama.
Serisi diyorsun.
Evet serisi. Yani hiç sahip olmamış, hiç oynamamış birisi için iyi fırsat olabilir. Ama evet. Çok da parlak değil açık söylemek.
Yaşlandı yani. Biraz.
Evet. Sonra Commandos'u indirmişler. O da hani tarihi önemi nedeniyle alınabilecek bir oyun.
Commandos babadır ya. Babadır da ilk oyunundan sonraki oyunları çok zordur.
Evet. 7.49'a
evet.
Alınabilir.
Gerçi şöyle Commandos'un bizi dinleyen, ilk dinleyen dinleyicilerimiz alabilecek. Çünkü süresi geçecek onun.
Ha, evet süresi geçecek evet. Doğru.
İlk dinleyenler almak istiyorlarsa hemen Steam başına koşsunlar.
Evet onun dışında bakıyoruz. Hafta sonu fırsatı var.
Alice
Madness Returns %50 indirimle.
Yeni bir oyun.
Evet 49'dan 24'eymiş bu sağlam bir indirim.
Hiç ilgi görmedi.
Evet normal o yüzden.
Satmış satmadı.
Şöyle Steam'in ana ekranında geziniyorum yine Skyrim'in ön siparişi. Dawn of War 2 yeni DLC'si çıkmış 29 dolar.
30 dolar DLC çok.
Evet bakalım birkaç tane var gerçi içinde 3 tanesini bir araya getirmişler ama. Yani pahalı.
Evet.
Assassin's Creed Revelations o da ön siparişte 49 dolar. Ve Missing Link 14 dolar. Yani bu hafta pek böyle iç açıcı bir şey yok.
Şimdi birazcık Murat şunun da etkisi var. İnsanlar artık oyun yağmuru başladı. Full baba oyunlar için paralarını saklayacaklar.
Evet.
Her hafta bomba bir oyun çıkıyor.
Çıkıyor ve para yetiştiremeyeceğiz. Bak kesin mecburen eleyeceğiz yani.
O kadar çok oyun çıkıyor ki 60 dolardan 50 dolardan ya, 10 tane yani. Alsın 500 dolar. Kimde bu oyuna 500 dolar verecek güç var yani. Hele dolar olmuş neredeyse ya. 2 lira. 1.89 evet. Bilmem ne. İyice ucu bize dokunuyor. Acısı dokunuyor. Evet. Ama güzel oyunlar var. Artık biz onları 2012'de oynayacağız evet. Çoğunu. Ucuzlayınca oynayacağız.
Allah'tan öyle oluyor da.
Yani şey ucuzlamaz. Battlefield 3 ucuzlamaz.
Yok onu aldık zaten.
Modern Warfare 3 de ucuzlamaz.
Tamam almayacağım.
Ben onu alacağım.
Yani ben onu şeyle alırım. İşte yine gitti gidiyordan key yöntemiyle çıkarsa öyle alırım. 35 liraya yoksa almam yani.
İşte yani bu yalnız Modern Warfare 3 gibi single player ağırlıklı oyunların şöyle bir güzelliği var Murat. Arkadaşından ödünç alıp bitirip verebiliyorsun.
O tarz bir iş yapılabilir mi?
Hani koleksiyon yapacağım, gidip, biriktireceğim derdin yoksa.
Ama o fiziksel oyun. Tabii seni dediğim. Steam'den alırsam onu hiç yapamazsın.
Tabii yapamıyorsun. Ama hani ben konsolu daha çok işte tabii düşünerek konuşuyorum. Bir de hani Modern Warfare sesi falan bir iki gecede bitirilebilen oyunlar. Öyle, bir doğru. Gecede bitirilebilen oyunlar. Arkadaşından bir hafta sonra ödünç alsan yetiyor.
Tabii doğru. Haftanın fırsatları bu kadar. Pek güzel haberler veremedik bu konuda ama. Kapanmadan önce abi şeyle ilgili, Teknosa ile ilgili bir şey var mı? Bizi Facebook ve Twitter'dan takip etsinler.
Evet. Şey yaptık, sürpriz var dedik, yaptık. Kaan Kural konuk oldu. Şimdi geldi. Hep şey soruluyor. Sizin ekibe mi katıldı?
Bizim ekibe katılmadı ama o programın devamı geliyor. Maalesef çünkü FIFA'da, PES'te, NBA'de kapıştılar.
Birden çok program yaptık.
Evet, seri haline gelecek. Bir daha gelir mi, gelmez mi? O kendisine kalmış. Gelirse tabii ki devam ederiz.
Evet, gelir çünkü, tahmin ediyorum.
Çünkü çok yani inanılmaz iyi bir insan.
Evet, evet. Herkesin zaten sempatisi olan bir insan. Gelen yorumları gördün.
Evet.
Okuyuculardan.
Bir de oyuncu tarafını ilk defa bu kadar vurguladı herhalde o da kendisi.
Evet. Evet. Güzel oldu.
Çünkü biz biraz tozlu raflar tadında bir şey yaptık.
Doğru.
Eski oyunları falan görüyor. Yani temelden oyuncu.
Evet. Evet. Şey değil. PlayStation'da oynamaya başlamış değil. Damardan o da girmiş.
Damardan girmiş.
Güzel oldu. Devam edecek tabii. İşte Kaan Kurallı bölümler devam edecek. Röportajlar devam edecek.
Söyleyip de yayınlayamadığımız bir bölüm oldu. Kingston röportajımız vardı sahibiyle. Orada çünkü şöyle seslendirme uzun sürüyor.
Evet.
Tercüme yapılacak, çözümleme uzun sürdü.
Tabii çünkü İngilizce konuştunuz.
Evet. Onun tercümesini bekliyoruz. Onu da herhalde önümüzdeki hafta yayınlarız.
Tamam.
Bunun dışında introlar hazır.
Değişiyor.
Evet yani bir tane demosu hazır en azından. Yani
evet.
Şimdi bölümler için çoğaltacağız ama şu anki yapıyı hemen bozmak da istemiyoruz. Şu an biz direkt reklamla başladığı için videolar.
Evet.
İşi uzatmak istemiyoruz ama yeni introlarımız hem daha sakin hem daha güzel hem de daha kısa.
Hem de Teknosehir'in şeyinden, topluluğundan kaynaklı.
Evet hem sesi hem görüntüsü.
Hem sesi hem görüntüsü sizlerden kaynaklandı.
Çok da güzel oldu.
Güzel oldu. Yayına girdiği zaman beğenecekler bence.
Evet.
Gürültülü değil.
Evet.
Bu sefer.
Çünkü şu ortaya çıktı ki şikayet edenlerin çoğu zaten gece şikayet ediyor.
Evet, evet.
Gece izleyenler.
Evet.
Çünkü Teknosehir'i gece güncelliyoruz.
Evet.
Sabaha karşılar doğrusu.
Uykusuz bırakıyoruz genelde.
Evet.
O yüzden hani beğenecekler herhalde. Daha iyisi de yapılır ileride. Ama
tabii
şu
yapınca.
An için güzel bir şey, bir başlangıç. Biz zaten ilk şimdiye kadar yayınlanan introyu aslında hani şimdilik idare etsin diye girdik. Fakat sonra iş güç üzerimize haftada 5 bölüm video yayını falan binince bir daha elimiz gitmedi. Fırsat olmadı iyileştirmek için. İşte bahane oldu. Halloldu o konu. Haftaya sen yoksun.
Haftaya ben yokum. Ben şu bu haldeyken artık herhalde yatacağım bu hafta.
Özkan var.
Evet Özkan gelecek.
Özkan bu işte hafta gördüklerini anlatacak o katıldığı toplantıda.
Evet o lansmanda. Gizlilik anlaşması
var.
Olduğu için bir şey demeyelim biz ama o gelince anlatır herhalde. Bir tarihini falan o biliyor çünkü.
Evet onu o bilgileri aktaracak.
Evet ben de iyileşmeye çalışıp bir sonraki haftaya
geçmiş
geleceğim.
Geçmiş olsun diyelim. Otoseyir devam ediyor.
Otoseyir devam edecek bu hafta bir mola verdik. O da şeyden tabii can hasta olduğu için.
Evet. Ben şunu söyleyeyim. Bu hafta biz tozlu raflarda yine oyun girdik.
Evet.
Day of Tentacle, Maniac Mansion'a girdik. Geçen hafta da oyun girmiştik. Ben şimdi ardı ardına iki hafta oyun denk gelsin istemiyorum tozlu raflara. Fakat hani tozlu rafların donanım kısmının
çok zahmetliymiş.
Hani cihaz temini aksayabiliyor. Kargoya takılıyor. İşte yanlış yere giden kargo oluyor. Yurt dışından gelen kargo gelmiyor. Gelecek zannediyorsun.
Ama en azından hani bir çip yerine çoraplarını yollayan olmadı yani en azından. Hani.
Henüz olmadı.
Evet.
Henüz olmadı. Onu söyleyeyim bu aralar ben biraz diken üstündeyim. Bir ilk şeyimizi yedik galiba.
Nereden?
Şimdi kazık diyemeyeceğim de dur bakalım. Hmm. Bir aldığım bir şey bir türlü satıcısı yanıt vermiyor. Tozlu raflayıcın aldığım bir cihaz var. Ufak bir şey. Satıcı bir türlü yanıt vermiyor. Galiba ilk şeyimizi de fake'imizi de yedik. Neyse. Sonuçta hani bu temin süreci aksadığı için oyun şu anda daha çok stok var. Hani
doğru.
Yayınlayabileceğimiz daha ne oyunlar var geldi. Gelmiş olanlar var. Ha, normalde benim amacım bir hafta donanım, bir hafta oyun. Ama iki hafta oyun üst üste gelirse kusura bakmayın. Arada şey var, olabiliyor.
Biz bunları yayınlayınca hani çok güzel olmuş ama biz daha fazla inceleme istiyoruz diye yorumlar geliyor. Teknoseyir inceleme yayını değil. Önce onu söyleyelim. İnceleme sadece bir parçası.
Artı ha, hem o var. Teknoseyir'de her tat var. Evet. Evet, inceleme sitesi değil. Bir de şunu da söyleyeyim. Biz Tozlu Raflar'da da inceleme yapmıyoruz. Orada da şey, ya güzel incelemişsiniz falan diyenler var çok iyi niyetli ama biz hatırlıyoruz.
Hatırlıyoruz
sadece. Yoksa incelemesini yapsak puan da vermemiz gerekirse garip olur. Devam edecek, dediğim gibi güzel şeyler hazırlanıyor. Ama işte biraz bazen aksayabiliyor, bazen işte bu teden. Bir de şey yapmak istemiyorum ben Murat. Biz Tozlu Rafları çok ucuza getirebilirdik. Yani. Anlattığımız hiçbir şeyi almamıza gerek yok. Evet,
fotoğraflar, öyle oyunları.
Bu oyunların hepsi internette var. Videoları da var. Ama kuru olacaktı ya. Ya evet. Şimdi Maniac Mansion'ı anlatırken elimizde bir kutusu olsun, bir haritası olsun, ne bileyim işte önümüzdeki günlerde bazı yine bomba oyunlar anlatılacak. Elimizde olsun, gösterelim. Yoksa evet, bilgisayarı açıp yani o hazır görüntüleri koyup.
Evet, bir şeyle ama itiraf etmek lazım ki biz o oyunları zamanında öyle kutularıyla alamadık.
Alamadık.
Şimdi biraz da onu tatmin ediyoruz.
Onu kendimizi şey ediyoruz, o günahı ediyoruz. Ama hani ben donanım kısmı da var sonuçta. Elimizde bu cihazlar olsun istiyorum. Yoksa çok Tozlu Rafların tadı kaçar. Çok tabii, kuru. Çok şey yaparsın. Şimdi görüp de satın alamadığımız için yapamadığımız bölümler var.
Çok var.
Çok, çünkü hani bazı makinelere hakkı olmayan paralar isteniyor ikinci el pazarında. Yerli yabancı. Yerli de daha çok.
Yerli daha çok.
Hak etmediği paralar isteniyor. Yani bir şey var Murat, hani 8 eBay'de 8 pound'a 10 dolara satılan orijinal Commodore joystick'ine 35-40 lira isteyen arkadaşlar var Türkiye'de. İşte alıp da yapamıyoruz. Ha, yaparız normalde. Karşılıklı geçip onların da videolarını açıp görüntülerini açıp oynatırız ama ya böylesi daha lezzetli. Evet, ucuzlatmayalım
doğru,
istiyoruz.
Doğru. Bir de tabii kullanıcıya yansıtamadığımız bir şey var. O orijinalin kokusu bile var. Üstünde o eski
kokusu. Ne halde geliyor. Ne yani, şeyde kimi zaman alıyorsun. Yani benim geçmişte Tozlu Raflar için değil, kendi koleksiyonum için satın aldığım öyle cihazlar var ki böyle hani ahırdan falan çıkmış gibi gelen şeyler oldu. Cihazlar oldu. Yok şey var. Çok güzel cihazlar aldık, cihazlar, şeyler, PC parçaları, işlemciler, o bu doldurduk. İşte kimisi yolda, kimisi geldi. Kim oyunlar, büyük bir kısmı geldi, bir kısmı yolda. Daha alacağım şeyler var. Biraz gümrükten korkuyorum. Gümrüğe takılırsa da Murat anlatman çok zor. Tabii. Bu ne kardeşim, bilgisayar. Tamam da 30 yıllık bilgisayar. Gümrükçüye gel bunu anlat.
Tabii şu, belki bir avantajın olabilir. Şimdi 75 euro indi ya. Alacağımız hiçbir şey o limite takılamıyor teknik yani, olarak.
Evet.
Bir oradan yırtabilirsin.
Kargo parası cihazdan pahalı tutuyor zaten. Orası öyle. Bana en çok koyan şey de doğru. Çünkü aldığımız şeylerin kargosu daha çok tutuyor.
Doğru.
Neyse, devam edeceğiz yani.
Evet, devam edeceğiz. Biz yine TeknoSeyir'i Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz /TeknoSeyir yazarak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.